Ayrım 5.
O anda Halaf'ın karakol binasından çıkarak masaya yaklaştığını gördü Esra. Toparlanmaya başladı. Gidiyor musunuz dedi Eşref, üzülmüş gibiydi. Yapılacak işler var dedi Esra, gözlüğünü şapkanın içine atarken. Hem kalsam da beni sorguya sokmazsınız. Ne yazık ki hayır, ama size sonucu bildireceğim. Çok sevinirim dedi Esra, sonra masaya yaklaşmış olan Halaf'a dönerek sordu. Tamam mı, gidelim mi? Tamam Esra Hanım dedi Halaf. Bunları söylerken tıpkı çayları getiren asker gibi esas duruşa geçmişti. O zaman eve dönebiliriz. Esra da doğrulmuştu. Kasabaya uğrayıp biraz erzak almamız lazım dedi Halaf. Bugün kasabaya inmeseniz iyi olur diyerek araya girdi Eşref. O da ayağa kalkmıştı. Olay henüz çok sıcak. Kendini bilmezin biri size zarar verebilir. Halaf'ın uysal yüzünde kararlı bir ifade belirdi. Siz merak etmeyin komutanım. Evelallah ben yanında olduktan sonra Esra Hanım'a kimse bir şey yapamaz. Esra yanında eski zaman kaba dayısı gibi kabarıp duran Halaf'ı tatlı bir gülümsemeyle süzerek kasabaya inmemiz şart mı diye sordu. Şart değil ama hani buraya kadar gelmişken. Şart değilse gitmeyelim, boş yere ortamı gerginleştirmenin anlamı yok. Sonra Eşref'e dönerek kaygı yüklü bir ifadeyle sordu. Peki ne zaman bitecek bu? Keşke bilseydim dedi Eşref. Şu cenaze bir kalksın bakalım. Esra tümüyle unutmuştu cenaze törenini. Sahi ne zaman kalkıyor cenaze? Yarından önce kalkacağını sanmıyorum. Savcı cesedi otopsi için Antep'e yolladı. Cenazeye ben de katılmak istiyorum. Üzgünüm ama bu imkansız. Kadınların cenazeye katılmasını pek hoş karşılamıyorlar. Daha sonra eve taziyeye gidersiniz. Buralarda yas uzun sürer. 4. tablet. Ey uzun süren yasımın tanığı olan kişi! Ey yaşananların arkasındaki sırları aralamaya çalışan sabırlı okur! Sana damarlarında aynı kanı taşıyan iki insanın birbirlerine duydukları derin nefreti anlatacağım. Benzer iki bedenin birbirine hiç benzemeyen ruhlarını anlatacağım. Sana bir baba ile oğlun dinmek bilmeyen düşmanlıklarını anlatacağım. Sana fırtına tanrısı Teşup'un beni lanetlemesine neden olan ailemin içindeki büyük huzursuzluktan söz edeceğim. Büyük babam Mitanuva, özoğlu Araras'ı en kötü düşmanı kadar bile sevmezdi. Oysa babam bu ülkede kraldan sonra ulaşılabilecek en yüksek mevkiye gelmişti. Yaşlı olmamasına karşın soylular meclisinde sözü en çok dinlenilen kişiydi. Ama bunların hiçbiri büyük babam Mitanuva'nın umurunda değildi. Oğlunu sevmiyordu. Bunu açıkça dile getirmekten de çekinmiyordu. Baş başa kaldıklarında ya da herkesin içinde öz oğlunu aşağılayıp dururdu. Babam Araras'sa duygularını öyle ulu orta yerde göstermemesine karşın o da yaşlı Mitanuva'dan hiç hoşlanmazdı. Babamın anlattıklarına göre daha doğar doğmaz ona düşman olmuştu büyük babam. Çünkü büyük babamın ilk karısı Tunavi babamı doğururken ölmüştü. Tunavi büyük babamın gözdesi en büyük aşkıymış. Ona kalbimin sevgilisi diye hitap edermiş. Tunavi de büyük babamı sever, bir dediğini iki etmezmiş. Tunavi babama hamile kaldığı günlerde büyük babam Fırat'ta irice bir sazan balığı tutmuş. Sazan balığının karnını açtıklarında nehirde hiç rastlamadıkları türden kara bir balık çıkmış. Büyük babam bunu uğursuzluk alameti sayıp falcıya koşmuş. Falcı da bunun kötü bir alamet olduğunu söyleyerek balığı tekrar Fırat'a atmasını söylemiş. Büyük babam falcının dediklerini anında yerine getirmiş. Ama bu önlem hiçbir işe yaramamış. Fırtına tanrısı Teşup, güzel Tunavi'yi büyük babamdan daha çok sevmiş olacak ki yanına almış. Tunavi'nin öldüğünü duyan büyük babam yemeden içmeden kesilmiş, saraya günlerce gidememiş. Asıl önemlisi yeni doğan oğlunun yüzüne bile bakmamış. Ancak günler sonra oğlunu kucağına almış ama karısının ölümünden hep babamı sorumlu tutmuş. O beni hiç bağışlamadı diye anlatırdı babam. Bir gün olsun sevgiyle yüzüme baktığını görmedim, şefkatle elime dokunduğunu hissetmedim. Ben onun için bir oğul değil, karısının ölümüne neden olan kişiydim. Çocukluğumdan yetişkinliğime kadar böyle davrandı bana. Tanrılara şükür ki kralımızın babası Kamanas beni himayesine aldı, oğluyla bir tuttu. Bu yüzden babamın daha fazla kötülüğü dokunamadı bana. Babama kalsa beni bir yazman değil de çoban olarak yetiştirirdi ama şimdi Tanrı olan kudretli eski kral Kamanas, oğlu Astarus gibi benim eğitimimi de üstüne aldı. Beni Mitanuva'ya karşı korudu. Babam benden intikamını alamadığı için aramızda yaşadığı müddetçe bana düşman olmayı sürdürdü. Bir oğul olarak babamı hiçbir zaman bağışlamayacağım. Babam Araras bunları anlatırken ince uzun yüzündeki kanın çekildiğini görür, kısılmış gözlerinde alev alev yanan derin nefretten ürkerdim. Ama bazen de babamın kederlendiğini fark ederdim. Sarayda en önemli görevlerin üstesinden gelen bu kendinden emin adamın yüzüne, öz babası tarafından sevilmeyen öksüz bir çocuğun mahzunluğu çökerdi. Büyük babam Mitanuva'yı çok sevmeme karşın, böyle zamanlarda ona kızmaktan kendimi alamazdım. Fırat kıyılarının en bilge adamı öz oğluna karşı nasıl bu kadar acımasız olabilirdi anlayamazdım. 5. Bölüm. Fırat'ın bereketli sularına koşut akan asfalt yolda sarsılarak ilerleyen minibüs, kampa vardığında vakit öğleyi bulmuştu. Ortalık cayır cayır yanıyordu. Okulun önündeki küçük koruda ince dalları tiril tiril yapraklarıyla, sanki birbirleriyle yarışırcasına gökyüzüne uzanan kavak ağaçlarından gelen cırcır böceklerinin inatçı şarkılarını da saymazsak, ortalık sıcak bir sessizlikle kaplanmıştı. Belki bir parça serinlik gelir diye pencereleri ardına kadar açık olan dersliğe girdiğinde Esra'nın gördüğü manzara memnuniyet vericiydi. Kemal ile Teoman bilgisayarların başına geçmiş harıl harıl çalışıyorlardı. Teoman antik kentin çizimleriyle uğraşıyor, Kemal kazıda bulunanların dökümünü yapıyordu. Arkadaşlarına hiçbir şey olmamış gibi böyle iş başında görünce yoksa ben mi abartıyorum diye düşünmekten kendini alamadı. Bir cinayet işlenmişti ama bu yörede o kadar çok insan öldürülüyordu ki. Hacı Settar'ın yüzü geldi yeniden gözlerinin önüne. Evet, üzüntü verici bir olaydı ama Bernd'in de söylediği gibi onlarla ne ilgisi vardı bunun? Nasıl olmuştu da bu olay onu bu kadar huzursuz edebilmişti? Bunun için yüzbaşıyı suçladı. Sabahleyin daha güneş doğmadan haberi getirmesi, o ürkmüş tavırları ister istemez onu da etkilemişti. Yüzbaşıya uyduğu için kendine kızdı. Ondan hoşlanabilirdi ama düşüncelerini bu kadar kolay etkilemesine izin vermemeliydi. Selam Esra dedi içeri girdiğini fark eden Teoman. Nasıl geçti? İyi dedi Esra şapkasıyla gözlüğünü çıkartırken. Çok iyi, Şehmus kaçarken yakalandı. Bir de cinayeti işlediğini itiraf ederse bu beladan kurtulmuş oluruz. Gözlerini bilgisayar ekranından bir süreliğine ayıran Kemal, eliyle Esra'yı selamladıktan sonra, ''İşler yoluna giriyor ha?'' diye mırıldandı. Esra ona yanıt vermek yerine, ''Ötekiler nerede?'' diye sordu. Kemal'in suratı asıldı, soruyu Teoman yanıtladı. Tim, Elif ve Murat'la birlikte Yazır Köyü'ne gitti. Kitabı için köylülerle konuşacakmış. Elif fotoğraf çekecek, Murat da peşlerine takıldı. Tim'in tablet çevireceğini sanıyordum dedi Esra. Düş kırıklığına uğramış gibiydi. Ellerinde çözülmesi gereken 3 tablet daha vardı. Esra'nın sesindeki tınıyı alan Kemal bilgisayarla ilgilenmeyi bıraktı. Ben bu Tim'i pek anlamadım zaten dedi kızgınlığını gizlemeye gerek duymadan. Adam arkeolog mu sosyolog mu belli değil. Kazı yerinde hiç durmuyor. Sürekli çevreyi dolaşıp duruyor. Fırat kenarında bilmediği köy, ahbap olmadığı köylü yok. Adam 5 yıldır burada diye açıkladı Teoman. O kadar yıl gelip gitseydik biz de onun kadar iyi tanırdık yöreyi. Elif'i de anlamıyorum diye yakınmayı sürdürdü Kemal. Niye takılıyor ki bu herifin peşine? Kemal'in Amerikalıyı kıskandığını bilen Teoman bıyık altından gülerek kışkırttı arkadaşını. Adam yakışıklı oğlum, üstelik yabancı. Bizim kızlar bayılır yabancı erkeklere. Bayılırmış diye köpürdü Kemal. Ulan herif Elif'in babası yaşında. Rahmetli Freud boşuna mı elektra kompleksi üzerine kafa patlatmış oğlum? Başlarım ulan şimdi Freud'una da elektra kompleksine de. Yapmayın çocuklar, dedi Esra. Sabahki gerginlikten kurtulmanın verdiği rahatlıkla o da gülüyordu. Tim ile Elif arasında bir şey yok. Kahkahalarını koyveren Teoman eliyle Kemal'in başına dostça vurdu. Bence de yok ama bu salak kıza kör kütük aşık olduğu için var zannediyor. Salak sensin lan diyerek başını geri çekti Kemal. Benim yerimde sen olsan ne yapardın acaba? Şaka bir yana Tim'in bizimle çalışması büyük şans diyerek ciddileşti Esra. Düşünsenize Tim olmasaydı tabletler üniversiteye gidecek de oradaki akatça bilen biri tarafından çözülecek de bulduğumuz metinleri günü gününe öğrenebilmek büyük bir ayrıcalık. Ondan her gün kazının başına gelmesini bekleyemeyiz. O bir uzman. Biraz duraksadıktan sonra önemli bir fırsat kaçıyormuş gibi başını sallayarak ekledi. Ama bugün tabletleri çözse iyi olacaktı. Tatil gününde kitabı için çalışmak istedi anlaşılan. Neyse, adamın bu kadarcık lüksü olsun. Olsun tabii diye iğneleyici bir tavırla söylendi Kemal. Biz tatil matil demeyip ekran karşısında kafa patlatalım, beyefendi de cipe atladığı gibi köy köy gezsin. Hadi hadi bırakın şikayeti de işinize dönün diyerek Kemal'i yatıştırmaya çalıştı Esra. Peki Bernd nerede? Nereden bilelim dedi Teoman. Odasında değilse bisiklete biniyordur. Tenezzül edip bizimle konuşmuyor ki. Ne yapacaksın o kendini beğenmiş herifi? Aslında Esra'nın da Bernd'e karşı duyguları Teoman'ınkinden farklı değildi. Ama belli etmek istemedi. Bakıyorum da ekipte yabancı düşmanlığı başlamış. Yapma Esra diye isyan etti Teoman. O Nazi suratlı heriften sen de hoşlanmıyorsun. Böyle konuşmamalısın. O kötü biri değil. Sadece tarzı farklı. Tarzını değiştirse iyi olacak diye humurdandı Teoman. Bütün ekip ona uyamaz. Bence sen sakin olsan daha iyi olacak diye azarladı Esra. Kazı bizim ülkemizde, bizim sorumluluğumuzda yapılıyor. Üstelik parasını da Almanlar veriyor diye iğneledi Teoman. O da var. Evet, parayı Almanlar veriyor ama Bernd'e bunun için katlanmıyoruz. O ekipten biri ve ben ekipten kimsenin dışlanmasını istemiyorum. Teoman sıkıntıyla Esra'ya baktı ama bir şey söylemedi. Suskunluğu söylediklerinin kabul edilmesi olarak yorumlayan Esra, daha fazla konuşmaya gerek duymadan toparlandı. Bana ihtiyacınız yoksa gidip ona bir bakayım. Kapıya yaklaşırken döndü, yemekte görüşürüz dedi. Arkadaşlarının gönlünü almak istediğini belli eden yumuşak bir sesle. Halaf enfes bir mücver yapıyor. Yanında da halis tereyağından bulgur pilavı ve bol salata. Duvarlarında ince çatlaklar oluşmuş, sıvaları dökülmüş koridorda ilerlerken Teoman'ın haklı olduğunu düşünüyordu. Bugüne kadar katıldığı kazılarda Bernd'den daha sevimsiz birini görmemişti. Soğuk, hırslı, geçimsiz. Bisiklet tutkusu da olmasa adamın sıradan yaşamla hiçbir ilgisi yok denebilirdi. Boş zamanlarında ekiptekilere katılmaz, ya odasına kapanıp çalışır ya da bisiklete atlayıp çevre köylerde geziye çıkardı. Ama Bernd ne kadar uzak durmaya çalışırsa çalışsın, onu kazanmak, aradaki soğukluğu gidermek Esra'nın göreviydi. Arkeologlar öteki bilim adamları gibi yalnızca kendi konusu olan şeylerle ilgilenmek durumunda değillerdi. Onlar aynı zamanda usta bir organizatör, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen bir psikolog da olmak zorundaydılar. Bernd'le iyi geçinmekten başka çaresi yoktu. En azından elinden geleni yapmalıydı. Alman arkeoloğun aralık kapısını bu duygularla tıklattı. Giren sesini duyunca gülümseyerek başını uzattı. Vaktiniz var mı? Eşyaların düzenli olarak yerleştirildiği derslikte Bernd oturduğu sıradan başını kaldırmış kapıya bakıyordu. Elinde bir tükenmez kalem, önünde kağıtlar vardı. Buyurun buyurun lütfen dedi koyu Alman aksanlı Türkçesiyle. Çalışıyor muydunuz diye sordu Esra kapının önünde. Mektup yazıyordum dedi Bernd, yuvarlak camlı gözlüklerini geriye iterek, böylece çelik mavisi göz bebekleri iyice ortaya çıktı. Özür dilerim, o zaman daha sonra geleyim. Hayır gitmeyin, lütfen girin, mektup bitti. Bernd eliyle yanındaki sırayı gösteriyordu. Gelin şöyle oturun. Sabahki tartışmayı unutmuş gibiydi. Gösterilen sıraya oturdu Esra. Gözleri Bernd'in önündeki kağıtlara kaymıştı. Yoksa Alman Arkeoloji Enstitüsü'ne rapor mu yolluyor diye düşündü kaygıyla. Mektup diye açıkladı Bernd, sanki genç kadının aklından geçenleri okumuş gibi. İnce uzun yüzündeki keskin çizgiler gevşemiş, çelik mavisi gözlerindeki sert ifade yumuşamıştı. Karım Vartuhi'ye yazıyorum, Almanya'ya. İsmi garip bulmuştu Esra. Vartuhi mi? Evet, Ermeni dilinde gül demek diye açıkladı Bernd tatlı bir sesle. Karısını çok seviyor diye düşündü Esra. Eski kocası Orhan geldi aklına nedense. Haçik, yani benim kayınpeder Türkiye'de doğmuş diyen Bernd'in söylediklerinin anlamını biraz geç de olsa sonunda kavradı. Türkçeyi ilk onlardan öğrendim. Ciddi misiniz diye sordu ilgiyle. Ne zaman ayrılmışlar Türkiye'den? Çok önce dedi Bernd. Açık renk gözlerindeki parıltı donuklaşmıştı. Çok önce. Savaş zamanı, kötü günler, kötü olaylar yaşamışlar. Türkler acımasız davranmış onlara. Erkeklerini öldürmüş, kadınlara tecavüz etmiş, yaşlı çocuk demeden halkı sürmüşler. Az önceki samimi Bernd gitmiş, Esra'nın alışık olduğu o eski suratsız Alman gelmişti. Bu tür olaylar ne yazık ki her ülkenin tarihinde var diye kendini savunma gereği duydu Esra. Ama çok kötü diye yüzünü buruşturarak devam etti Bernd. Benim kayınpederin babası ölmüş, annesini yanına almış, güçlükle Fransa'ya kaçmışlar. Ama bir türlü alışamamış, vatanım vatanım der durur. Bir yandan da Türklere lanet okur. Kolay değil tabii diye alttan aldı Esra. Ama bu olaylar çok tartışmalı. Tartışacak bir şey yok dedi Bernd kendinden emin bir tavırla. Bu bir soykırım. Dünya böyle kabul ediyor. Bir tek Türk hükümeti inkar ediyor. Esra kendini kontrol etmeye çalışıyordu. Sizin de sabahleyin söylediğiniz gibi bu bizim konumuz değil. İsterseniz gerçeğin araştırılmasını tarihçilere bırakalım da biz kazımıza dönelim. Bernd sanki Esra'yı duymamış gibi sözlerini sürdürdü. Onca vahşete karşın yine de bu ülkeyi çok seviyorlar. Geçen yıla kadar Vartuhi ile birlikte geliyorduk. Kayınpeder de çok merak ediyordu buraları. Her Türkiye dönüşü bizi soru yağmuruna tutar. Karınız bu yıl gelmedi mi? Gelmedi, hamile. Keşke gelseydi dedi bir uzlaşma kapısı bulduğuna inanarak. Kaç aylık hamile? 6 aylık dedi Alman. Sesi yine yumuşamış, bakışlarındaki donukluk kaybolmuş, mavi gözleri ikindi güneşinin altındaki Fırat'ın rengi gibi tatlı bir ışıltıya boğulmuştu. Bebeği Eylül başında bekliyoruz. Cinsiyeti belli mi? Kız dedi Bernd. Benim istediğim gibi. Kız çocuklarına bayılırım. Ben de. Daha sevimli, daha güzel oluyorlar. Sizin çocuğunuz var mı? Esra bakışlarını kaçırdı. Yok dedi. Bir an 5 aylık hamileyken düşürdüğü kız çocuğunu anlatmak istedi, sonra vazgeçti. Hayır, çocuğum yok. Esra'nın kederlendiği Bernd'in gözünden kaçmamıştı. ''Üzülmeyin, daha gençsiniz, bir gün olur.'' ''Hiç olmayacak.'' diye geçirdi içinden Esra ama bunu da söylemedi Bernd'e. ''Beni bırakalım.'' diye mırıldandı gülümseyerek. ''Ne isim vereceksiniz kızınıza?'' ''Mayreni.'' dedi Bernd. ''Vartuhi öyle istiyor. Büyük annesinin adıymış.'' ''Umarım Mayreni sağlıklı ve uzun ömürlü olur.'' ''Umarım. İyi dilekleriniz için teşekkürler.'' Bundan daha uygun bir zaman bulamayacağını düşünen Esra, ''Sabah size biraz sert davrandım.'' dedi, ezik ama kendinden emin bir tavırla. ''Kırdıysam özür dilerim.'' Bernd dikkatle baktı, sonra başını salladı. ''Hayır, hayır, özür dilemenize gerek yok, sizin göreviniz. Ben düşüncemi söyledim, siz de söylediniz, hiç sorun yok.'' Esra rahatlamıştı. Alman arkeoloğun sabahki tartışmanın rövanşını almak isteyeceğini, hırçınlaşacağını, bu yüzden anlaşamayacaklarını düşünüyordu. Karşısındaki Timothy olsa anlaşmak çok kolaydı. Timothy sağduyuluydu, çok iyi bir eğitim görmüştü, deneyimliydi. Arkeolog olmak henüz Esra'nın aklının ucundan bile geçmezken o, Mezopotamya'nın kumla örtülü hüyüklerinden çıkan tabletleri çözüyordu. Ama bu niteliklerini hiçbir zaman üstünlük sağlamak için kullanmamıştı. Tabletlere dokunmak, yazıları çözmek, ekiptekilerle yan yana omuz omuza olmak ona yetiyordu. Esra bazen onun bir şeyler gizlediğini düşünmesine karşın şu ana kadar hiçbir olumsuzluğunu görmemişti. kendini öne çıkarmak, ne kadar bilgili, ne kadar deneyimli olduğunu göstermek gibi bir derdi yoktu. Belki de bu yüzden Kemal hariç ekipteki herkesin sevgisini kazanmıştı. Aynı şeyler Alman arkeolog için söylenemezdi. O da çok iyi bir eğitim almıştı, konusuna hakimdi ama başından beri gereksiz yere titizlik gösteriyor, her fırsatta sorun çıkarmaktan çekinmiyordu. Sürekli eksik arar gibi bir hali vardı. Onun içtenliğinden emin olamamıştı Esra. Kaç kez keşke Bernd'i ekibe almasaydık diye geçirmişti aklından. Ama Türkiye'deki üniversitelerde Alman arkeologlarının yadsınmayacak bir etkisi vardı. Hititoloji bölümünü Hitler'den kaçan Alman bilim adamları kurmuştu. Türkler Almanların çalışma yöntemini benimsemişlerdi. Bu durumda Bernd gibi birini ekibe almamak kolay değildi. Ona katlanmaktan başka çaresi olmadığını düşünen Esra, çatışmaya girmekten kaçınarak kazıyı sürdürmek istiyordu. Ama Bernd'in şu an gösterdiği davranış onu şaşırtmıştı. Demek ki Alman hakkında yanılmışım diye düşünmekten kendini alamadı. Belki de Bernd'i bu kadar huysuzlaştıran şey, çok sevdiği Vartu hisinden ayrı düşmüş olmasıydı. Ona daha anlayışlı davranmalıydı. Minnettar bir bakışla Bernd'i süzerek, ''Böyle düşünmenize sevindim.'' dedi. ''Başka nasıl olabilir?'' dedi Bernd, esrarının davranışını duygusal bulduğunu gizlemeye gerek duymadan. ''Biz burada dünyanın en zor işini yapıyoruz. Tartışma olacak ama hepsinden önce disiplin olacak. Sabah söylediğiniz gibi buranın sorumlusu sizsiniz.'' Bu sözlerde de yukarıdan bakan bir hava sezdi Esra ama aldırmadı. Kazı başladığından bu yana Bernd'le ilk kez olumlu bir diyalog kurmuştu. Çok farklı yapıda iki insan olduklarını biliyordu ama bugünkü konuşma aralarındaki buzları kırmış, onları yakınlaştırmıştı. 5. Tablet. Büyük babam Mitanova ile babam Araras'ın yakınlaştıklarını hiç görmedim. Aralarındaki düşmanlık konusunda da farklı şeyler anlatırlardı. Büyük babama göre babam Asurlu bir tüccardan çok daha kurnaz, çok daha yalancıydı. Ona göre babam uğursuz bir tohum, vefasız bir evlat olmanın ötesinde Fırat kıyılarının en iyi eğitilmiş alçağıydı. Babamın anlattıklarının ilk kısmını o da doğruluyordu. Kalbimin sevgilisi Tunavi'yi tanrılar elimden çekip alınca karaya vurmuş yayın balığı gibi ne yapacağımı bilemez olmuştum diye anlatırdı büyük babam. Değil baba olduğumu kendimi bile unutmuştum. Tunavi benim çocukluk aşkımdı, onunla birlikte büyümüştük. O benim her şeyimdi. O ölünce hiçbir şeyin anlamı kalmamıştı. İyi yürekli kralımız Kamanas dahil kimseyle karşılaşmak, konuşmak içimden gelmiyordu. Fırtına tanrısının yeryüzündeki gözdesi, kahraman kralımız, efendimiz Kamanas'ın da izniyle sadık kölelerimden ikisini yanıma alıp Fırat'ın ortasındaki küçük adacığa gittim. Kölelerim beni Salla adaya bırakıp geri döndüler. 3 gün 3 gece o küçük adada deliler gibi dolandım. 3 gün 3 gece köpekler gibi acıyla uludum. 3 gün 3 gece yaslı kadınlar gibi ağladım. 1. gecenin sonunda sesim kısıldı. 2. gecenin sonunda göz pınarlarım kurudu. 3. gecenin sonunda takatim tükendi. 4. gün güneş doğarken ışığı yitirdim. Işığı yeniden gördüğümde evimde yatağımdaydım. Ellerim yatağımı şenlendiren kalbimin sevgilisi güzel Tunavi'yi boşuna aradı, hoş kokulu serin çarşafların arasında. Yaz gecesinin kara tülleri yüreğimi yeniden sarmalayacakken hiç olmayacak bir şey oldu.